Otoshops podcast'i sunar. Podcast. Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış.
Merhaba, Otoshops'un sunduğu podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Kaan Kural'la stüdyomuzda karşı karşıyayız.
Evet, uzun bir aradan sonra stüdyodan kaydediyoruz.
Evet, zaten yani ekstra dışında.
Ses kalitesinden anlamıştır zaten dinleyicilerimiz. Yani
benim arkadaki inşaatın sesinin gelmemesinden falan.
Yaz, ben yeni mikrofonumla yapıyorum ya, çok büyük sükse yapmış durumdayım.
Ha.
Profesyonel, yani yarı profesyonel mikrofonum var artık ya evde.
Ne güzel.
Geçtiğimiz haftalarda gördü dinleyicilerimiz bunun maharetlerini.
Vallahi çok iyi. Ben Bluetooth kulaklık. Yani mikrofon da alsan o iki bina yandaki inşaat zaten dahil olacak
programı. Uyacak hiç bitmeyecek benim anladığım kadarıyla.
Abi şöyle, şimdi bu aslında yeni, biliyorsun yani kısmen yeni evde yeni inşaat, sokak sakin gidiyordu. Fakat yani hayatıma öyle bir girdi ki o inşaat. Uykuyu aldı, işte günün ortasında bir anda başlıyor.
Şöyle söyleyeyim, İstanbul için haber niteliği taşımayan bilgiler bunlar maalesef ki.
Hayır, bir de yani inşaattan içeri girip böyle kafayı uzatıp bakmadım. Meraklı standart Türk gibi, ama boyutunu şöyle bir dışarıdan gözlemlediğimde tahmini olarak yani o bizim sokağın nüfusunu %20 arttırabilir bir anda gibi.
Bina değil, site yapılıyor benim anladığım kadarıyla.
Site ama yani site yapılıyor. Anladım. Gibi geliyor.
Anladım.
Neyse, ortaya bir havuz falan yaparlar, belki belli bir alanı o alır. Başlarken duyurumuzu yapalım. Hiçbir prosedür düşünmeden aracını değerinde satmak isteyenlere bir duyurumuz var. Tüm evrak ve prosedür işlerini sizin yerinize halleden Otoshops'la artık araç satmak çok kolay. Otoshops.com web sitesini ziyaret ederek aracınızın ön teklifini alabilir. Ardından gerçek değerini öğrenmek için size en yakın Otoshops yetkili satıcısından ekspertiz randevusu ayarlayabilirsiniz. Dilerseniz Otoshops bulunduğunuz adrese gelerek ekspertizi istediğiniz yerde de yapabiliyor ve ekspertiz sonrası verdiğiniz onayla birlikte aracınızın gerçek değeri aynı gün içerisinde hesabınıza yatırılıyor. Zaten bu prosedürü sizin yerinize halleden herhangi bir alanda herhangi bir şey olduğunda ben yükseliyorum.
Abi şey çok iyi. Arabayı satmak istiyorsun, arıyorsun. Hı hı. Geliyorlar, bakıyorlar. Abi şu var, değeri de budur diyorlar. İyi diyorsun. Evet dediğin anda parayı alıyorsun, gitti. Bu kadar.
Tam olarak yani bunun muhabbetini sanki yapmıştık ama bununla mı bağlantı yapmıştık bilmiyorum. Tam olarak bir karikatürdeki benlik bir durumu yoksa çıkıyor.
Ben işte buna çok benzedim. Ben sadece eve çağırmadım. Ben gittim yani. Arabayı bıraktım. Öğlendiğim paramı almıştım ya. Öğlen bile değil. Yani bıraktıktan 1,5 saat sonra falan aldım paramı.
Peki Kaan abi, konulara şöyle girelim. Şimdi malum biz genellikle takımlar eksenli konuşuyoruz. Yani gelişmeleri de işte takımların form durumu vesaire. Fakat 1-2-3 haftadır NBA kamuoyunu ciddi biçimde meşgul eden, gittikçe daha fazla konuşulur hale gelen, hatta NBA'in bu konudaki çok yetkili iki isminin en sonunda yani ana akım diyebileceğimiz, artık Amerika şeyine göre konuşursak, burada bir podcast ana akım görülmeyebilir hangisi olursa olsun, ama Amerika'da durum biraz daha farklı hale geliyor ESPN çatısı altında. Bir programa, bir podcast'e katılarak yani kendilerini ifade etmeye çalıştıkları.
NBA ineklerinin ana akımı diyelim.
Olabilir, olabilir. Yani böyle bir şeye dönüştü konu. O da NBA hakem yönetimine müdahale etti mi sezon ortasında ve skorların düşmesi, savunmalara da biraz olanak sağlanması doğrultusunda bu müdahaleyi yaptı mı? Yani tartışma, teoriler, bütün konuşma bu yönde. Bahsettiğimiz podcast'te Zach Lowe'un ESPN'deki podcast'i ve oraya Joe Dumars ve Monty McCutcheon.
Ya olabilecek en yetkin iki isim bu konuda.
Evet, yani Joe Dumars basketbol operasyonları başkanı, hani şu anlamda söylüyoruz. Joe Dumars'ın şu anki görev tanımındaki belki birinci şey, bakın bu toptur, bu da böyle oynanır.
Monty McCutcheon da NBA'in hakem eğitim evet. ve hakem eğitim ve geliştirme birimi başkanı.
Evet, o da
eski hakemin zaten.
Penaltı gibi olmalı diyor. Yani bu isimler Zach Lowe'a konuk oldu. Şimdi onun içeriğinden, o programın içeriğinden bahsederiz ama konu kısaca böyle. Öncelikle hani sen gözlemledin mi böyle bir şey ya da sen neler düşünüyorsun?
Valla onun içeriğiyle ilgili olarak ben bir tek şey söyleyeyim. Çıktılar ya, yok öyle bir talimat malimat. Biz sezon boyunca zaten hakemlerimizi eğitiyoruz. Var olan kuralları iyi uygulamalarını hatırlattık dediler evet. sadece. Ve bayağı uzun uzun yalanladılar. Herhangi bir şekilde NBA'in sezonun ortasında hücumları kertecek, daha doğrusu hücumların inanılmaz serbestisini belli oranda kısıtlayacak bir talimat vermediğini iddia ettiler.
Yani ben özellikle programda o podcast'te Monty McCutcheon'ın söylediklerini satır aralarının çok dinleyene zengin olduğunu düşünüyorum ve şey olduğunu düşünüyorum. Yani biz bir şey değiştirmedik, biz müdahale ettik demeye getiriyor neredeyse ya da onu çıkarabiliyorsun söylediklerinden.
Sonuçta bir tane şey çok önemli yalnız söylediklerinden ve bu zaten Amerika'nın kültürüyle de çok bağlantılı. Amerikalılar kuralları ve kanunlara aykırı bir şey yapmazlar. Aha. Asla. Ve inanılmaz kuralcı ve kanuncudurlar. İnanılmaz derecede. Kural ve kanun değişmeden de onu eğip bükmeye de çalışmazlar. Yani sonuçta kural ve kanun da insanın yaptığı bir şeydir. Bir de kuralın bir yazılmış metin anlamı, bir de ruhu vardır aynı zamanda. Bu zaten çok, yani hukuk denen kavram bunun üzerine kurulu zaten. Fakat mümkün olduğunca bu kanunlar ve kurallar, sadece basketbol için söylemiyorum, hayatın her alanındaki kural ve kanunlar için, bazı gri alanlar bırakıyor mecburen. Ve mümkün olduğunca hukuk ilerledikçe, kanunlar değiştikçe bu gri alanları mümkün olduğunca azaltmaya çalışır. Basketbol için de böyle, kurallarda hakemin inisiyatifine mümkün olduğunca az iş bırakmaya çalışıyorsun. Mesela bugün flagrant foul kuralları tıkır tıkır yazılmış durumda. Yani abi bu çok sert mi, o kadar da sert değil diye hakeme bırakmıyorsun. Yani işte bu kriterler, omzun üzerindeki müdahaleler, işte hareketin devamlılığı, sertliği, ölçeği falan gibi bir sürü kriter var. Ona göre flagrant 1-2 olmasına dair. Buna göre değerlendiriliyor. Fakat ne olursa olsun bazı konularda da bir inisiyatif noktası da var. Yani işte mesela bu basketbolun en temel hakemlik prensibi block charge denen şey. Yani toplu hücum oyuncusu ve topsuz savunma oyuncusu karşı karşıya geldiğinde onların farklı değişik temaslarının ne zaman hücum, ne zaman savunma faulü olduğu ile ilgili. Buradaki dengede evet, bunun da kuralları belli, işte silindirler vesaire. Uzun anlatmaya gerek yok, kural anlatacak değilim. Fakat belli yerlerde hakeme belli inisiyatifler bırakılıyor. Ve en önemlisi, abicim basketbol oyunu gereği temas ve basketbol oyunu gereği olmayan temas diye çok temel bir ayrım var. Yani mesela atıyorum işte Stephen Curry topsuz bir şekilde soldan sağa giderken onunla mesela diğer taraftan Draymond Green'in savunmacısı aşağı eğiliyor ki Stephen Curry düz bir hatta koşamasın, yön değiştirmek zorunda kalsın, hızını, ivmesini kaybetsin diye. Fakat o sırada geçerken Stephen Curry de ona işte yanından geçerken hafifçe çarpıyor. Şimdi bu çarpışmanın yerine, şeyine bağlı olarak, topsuz bir alanda da olduğu için foul olup olmadığını değerlendirmek çok çok ince alanlar mı? Ama oyun gereği ulan herkes hareket ediyor sonuçta. Ve aslında hızla koşan, yani yer değiştiren isim de Curry. Ama özellikle onun önüne geçtiği için hani uzun. Onun hani yönünü değiştirmek için. Onun alanına, hareket alanına freedom of movement diye bir şey var işte. Hı-hı. Hareket serbestisi. Onu engelliyorsun falan. Bunlar çok tartışmalı konular. Ama gidip gelip şeye geliyorsun abi. Abicim geçtiğimiz yıllarda özellikle oyunun çok daha geniş bir geometride oynanması, üç sayı çizgisinin gerisinde oynanması. Bugün ben hep aynı şeyi söylüyorum. Bugün abi 2005'ten, 2008'den, 96'dan bir maç seyredin. Oyuncuların hani bu ısı haritası çıkarıyorlar ya şimdi, oyuncuların bulundukları konumlar falan. Abi gözünün önünde var ya, oyuncular nerede duruyorlar? Sahanın neresinde duruyorlar? Hani hakikaten gözlerinize inanamayacak seyircilerimizin çoğu. Hakikaten yani bir merak edip bir üç dakika açın YouTube'dan bakın ya. Nerede oyuncuların durduklarına inanamazsınız. Hani sahanın daha ne kadar geniş kullanıldığında. Bu kadar geniş olduğunuz zaman, kullanıldığı zaman penetre alanları çok daha kolay oluyor. Vesaire bir sürü, şimdi spacing'in öneminden falan bahsetmeye gerek yok. Ama yıllar içinde oyuncuların yeteneklerinin de gelişmesiyle birebir savunmanın çok çok daha dezavantajlı bir konuma geldiği ve bu yüzden pek çok takımın birebir savunma yapmaktan öte birebir yönlendirme yaptı. Yani hücumcunun daha az etkili ve tehlikeli olduğu noktalara doğru sürüklemeye çalıştığını biliyoruz biz. Şimdi temel prensipler bunlar. Ve o yüzden de ama görüyoruz işte abi, 50 atmanın artık bir anlamı kalmadı. Bir zamanlar bir maçta 50 atıldığı zaman gündem olurdu. Corey Brewer'ın bile atmışlığı vardır bu arada. Yani. Ama şimdi abi 50 sıradan 70 atılıp duruyor abi. Son 2 senede 4 kere 70 atıldı ya. Tarihte kaç tane atılmış? Son 2 senede 4 tane yani. Hani frekans falan da acayip arttı. Bireysel hücum anlamında konuşuyorum özellikle. Toplam total hücumun da veriminin arttığı ortada. Fakat bütün bunlara rağmen çok basit bir şey soracağım abi. Dinleyicilerimize cevaplayabilirim. Son 3 senede hücum bu kadar avantaj kazanmışken, bu kadar verimlilik sağlamışken, bu kadar yukarı çıkmışken, bu arada oyuncuların verimsizliklerini de çok güzel elediklerini görüyorsun. Yani işte Giannis'in, yok için falan, Doncic'in oyununa bakarsan geçtiğimiz yıllar oranında yavaş yavaş o küçük pürüzleri de temizliyorlar. Abicim normal sezonda playoff aynı şekilde mi yönetiliyor?
Hayır.
Bu kadar basit yani. Aha. Ve yani kapalı kapılar ardında ne konuşuldu? Hakemlere ne talimat gitti? Ben talimat gittiğine eminim bu arada. İlk birini söylüyorlar ama kesinlikle talimat gitti. Ama şu kadar basit bir şey var abi. En basitinden tema olarak tam hangi cümleler kullanıldı, tam nasıl olduğunu ama abicim bu maçları normal sezon değil, playoff'ta yönettiğiniz gibi yönetin dendi. Net bir şekilde bu dendi yani.
Bu talimat konusuyla ilgili çok kısa araya gireceğim abi. Belki sen de okumuşsundur.
Ve bitti bu arada çocuk.
Ethan Strauss'un en son o kendi blogunda Substack'te yazdığı bir şey vardı. Bu ara şey de çok taktı bu konuya biliyorsun. Tom Haverstraw. Ve o da çok yazıyor.
Tom Haverstraw'un tam alanı çünkü.
Evet evet. Ve yani o çok böyle istatistik temelli falan yazar. İnsanlarla da görüşür. Kendi kendisine yani o odaya kapanıp ben bir şey buldum, böyle bir şey oldu falan diye gelmiyor yani. Bayağı insanlarla da görüşüyor. Genel menajerler falan ona konuşmuş işte buna inandıklarına dair. Her neyse Ethan Strauss'un yazdığı şey konusu enteresan. Çok daha fazla şu anda yeni hakem var. Yani görece yeni, genç. Var derken şunu kastediyorum. Daha maç yönetme frekansları çok yükseldi bu dönemde. Şimdi bu neden olur diyor. Bu soruyu soruyor. Siz bir böyle dayatmada bulunduğunuzda ya da telkinde bulunduğunuzda üst taraf olarak, yönetim olarak tecrübeli hakemler buna direnç gösterebilir. Ya da bir anda bunu sizin istediğiniz tonda uygulamayabilirler. Orada yerini yapmaya çalışan yeni hakem için bu çok daha şeydir diyor. Çok daha uygulamaya açıktır bunu. Ve ona daha kolay empoze edebilirsiniz fikrinizi, talimatınızı, telkininizi diyor.
Emrin olur patron derler diyor.
Aynen öyle. Bu da dikkat çekici bir gelişme. Yani hani herkes aynı fikirde midir bilmiyorum ama şimdi istatistik kısmı ayrı bir konu. Artık istatistik kısmı çok çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor ama izlediğim maçlarda ben, ki ben özellikle bu dönemde mesela şeyleri falan tamamen atlamaya çalışıyorum. Back to back'in ikinci ayağı bir takımlardan bir tanesi çok dinlendirme falan yapıyorsa o maça genelde bakmıyorum. Yani başka bir maçı tercih ediyorum ama daha böyle çata çat geçmeye zaten namzet maçlarda net bir şekilde hakem yönetimi farklı. Tabii. Çok net biçimde farklı. Faul sayılarına falan da zaten bakabilirsiniz.
Artı işte Şubat başı itibariyle bir nirengi noktası alınırsa, gerçi Monty McCutcheon hani delta noktasını istediğin yerden alabilirsin diyor. Haklı, matematik olarak alabilirsin. Ama çok net bir nirengi noktası var. Şubat başından beri maç başına çalışılan fauller ciddi anlamda azalmış durumda.
Aynı podcast'le ilgili şunu da söyleyeyim. Joe Dumars'ın konuşurken fazla Zack, Zack, Zack demesi beni zaten başında akıllandırdı. Bu şey yani.
Zack kanka.
Yalan söyleyecek adam refleksi gibi geldi bu. Ya, şimdi bak kardeşim diye şakası.
Ya yalan da söylemiyorlar aslında. Yani daha doğrusu hayır, bir yalan gibi değil bu. Sadece.
Ama çok göğsünde yumuşatma aynen, şeyi aynen, vardı aynen. Joe Dumars'ta.
Ama sonuç itibariyle bunun şey tarafı olumsuz elbette. Yani dere geçerken at değiştirmez. Yani sezon boyunca yapılan bir uygulamayı değiştiriyorsan bu bütün dinamikleri değiştirir ve bazı takımlar için bir dengesizlik ve haksızlık oluşturur. Ona bir şey değil. Ama sonuç itibariyle aslında kuralları falan değiştirmiş durumdaydılar. Gerçekten playoff gibi yönetiyorlar. Playoff maçı gibi yönetiyorlar. Çok basit temasları kolay kolay çalmıyorlar. Savunmanın, yani savunmaya da böyle işte kuralların dışına çıkabilecek veya işte foul savunma yapmasına izin veriyor falan değiller. Ama çok basit temasları da kolay kolay düdük olarak çalmamaya başladılar. Çünkü şey çok gri bir alan. Hareket serbestisi denen konum. Yani hücum oyuncusunun hareket, serbest hareket edebilmesi lazım. Buna engel olan. Ya kardeşim savunma oyuncusu da şey mi yapacak yani, yere oturup fetus pozisyonuna mı geçsin yani? Onu mu istiyorsunuz? Ha bu biraz işte oraya gri alanlar bakıyor. Ve bunu playoff gibi, yani işin biraz daha, biz hep diyoruz ya playoff'ta iş biraz daha kıran kıran olur diye izin verdiği zaman bütün işte sayı, foul rakamlarının da bunun yansıması olarak hücumdaki toplam sayıların da düştüğünü gördük. Ve bence çok daha düzgün rekabetçi bir ürün ortaya çıktı.
Bundan sonrasına dair de hani bu yönde savunmayı biraz daha böyle eşit şartlara yaklaştıracak, yaklaştırabilecek ne yapılabilir konuşuldu programda bu arada. Yani o konuda net bir şey söylemediler ama benim dikkatimi çeken şey oldu. Çok da kendi adıma hoşuma gitmedi. Savunma 3 saniyesini, yani kuralı onlar koymuyor belki ama savunma 3 saniyesi konusunda çok soğuk davrandılar. Çünkü şey falan diyorlar, yani NBA'in en cazip taraflarından biri çember noktasında karşılaşmalar. Savunma 3 saniyesi bunu alır demeye getiriyorlar. Ben çok katılmıyorum ve yani biraz daha böyle hani o sen de bahsediyorsun ya, oyunun açılmasıyla o hücumun elde ettiği avantaj, bunu dengeleyebilecek bir unsur bence. Ama dediğim gibi yani benim onların söylediklerinden anladığım Buna soğuk bakılıyor.
Evet, buna genel olarak zaten ligin pazarlama tarafını düşünen herkes çok soğuk bakıyor. Çünkü ben de sana katılıyorum. Bu arada Amerika'da gerçekten teknik olarak detaylara çok kafa yoran bir sürü çok akıllı insan da var. Fakat buradaki ana tartışma noktası şu. Savunma 3 saniyesi derken savunma 3 saniyesi kaldırmaktan bahsediyorsun tabii ki.
Tabii. Yani, evet.
Savunma 3 saniyesini kaldırdığın anda şöyle bir şey yol açıyorsun. O hani NBA basketbolunun cazip tarafı çemberde karşılamak deniyor ya. Abi bu biraz basketbolu rekabetçi temellerde mi daha geliştirmek istiyorsun? Yoksa yani, ya da şöyle ifade edeyim. Senaryoyu mu daha geliştirmek istiyorsun? Aksiyon sahnelerini mi? Bir film gibi düşünürsen. Abi Amerikalılar aksiyon sahnesini daha çok sevdikleri için iyi bir senaristten çok iyi bir işte patlama sahnesi uzmanı özel efektçi kullanmayı tercih ediyorlar. Ve bu yüzden de Amerikalıların şu anki dünya görüşleri ve pazarlama mantıklarıyla hep bu tarafta duracaklarını, daha aksiyonlu maçları tetikleyecek kurallar bütününe yakın olacaklarını tahmin etmek güç değil. Yani eminim onlar arasında çok akıllı adamlar bunun yani savunma 3 saniyesini kaldırmasının işin stratejik boyutlarını daha detaylı, daha etkili, savunmayı daha güçlü ve daha değerli kılacağının farkındadırlar. Ama buradan ödün verip daha aksiyonlu işte daha çemberde karşılaşan işte Wembanyama ile Devin Booker havada çarpışıyor. Bunu daha çok istiyorlar.
O evet kesin. Yani onun frekansını azaltmayalım. Evet. Çünkü savunma 3 saniyesinin kaldırılması bunu tamamen tabii ki ortadan alacak değil. Ama o hep orada olsun. O birebirleri azaltmayalımı getiriyorlar.
Ama orta vadede insanlara ya bu savunma 3 saniyesini kaldırırsan bu zaten şey olmayacak. Yani çemberdeki karşılaşmalar zarar görmeyecek. Sadece biraz frekansı azalacak. Biraz da onlara ödün verilebilir. Yani verebileceğimiz ödün biraz da olsa ödün verebilirsek bu olabilir. İkna edebilirler belki. Oradaki fikir çatışmasında. Ama sonuç itibariyle artık maçlar büyük oranda playoff gibi yönetiliyor. Ama biraz Ethan Strauss'un söylediği şeye geri dönersek, ben Ethan Strauss son dönemde çok fazla muhalifleştiği için fazla artık kendini bir kampa bağladığını düşünüyorum. O yüzden biraz rahatsız oluyorum bazı söylediklerine, ama bu konuda çok haklı. Abi mesela ben de son dönemde iki tane Tony Brothers maçı seyrettim. Tony Brothers gene Tony Brothers abi. O kafasına göre takılıyor yani.
Tony Brothers en sonunda NBA sen kalk yerine yat diyecek yani. Abi hakikaten eğitilemez bir
Bir de son dönemde Timon Mivin da çok kötü hakemler abi. Yani 2-3 tane çok kötü hakem var gerçekten. Neyse.
Neyse.
Ben Taylor, Josh Timon falan bunlar çok kötü hakemler abi.
Peki New Orleans'la devam edelim. New Orleans son dönemin en sıcak takımlarından biri NBA'de. Böyle patates maçlar da oynamadılar yani. Çok önemli maçlardan da çıkmayı başardılar. Batı'da yükseliyorlar. Yani Clippers'ın bayağı ensesine geldiler. Clippers da ciddi şekilde düştüğü için şu anda.
Önceki günde Clippers'ı yenerek
tabii, yani,
çok ciddi bir farkı iyice kapatıp ikili şeyi de aldılar.
Onu aldılar. Üstüne iki maç daha kazandılar. Clippers Atlanta'ya yenildi. İyice dolayısıyla yarım maça kadar indirmiş durumdalar. Yani kalan fikstürleri kolay değil. Ama ilk dörde kendini atma ve saha avantajı elde etme konusunda da ciddi bir yol yapmış durumda, yol kat etmiş durumda New Orleans. Takım sağlıklı bu dönemde ve bir şeyleri daha net görebilmeye başladık. Yani daha önce de konuştuğumuzda New Orleans için, Willie Green için, Zion Williamson için bu playoff'un ne kadar belirleyici olacağını, ne kadar büyük bir test olacağını konuşmuştuk. Tabii ki şu anda bir playoff şeyi yaşamıyoruz ve o zaman daha net göreceğiz bir takım şeyleri. Ama taşlar da daha fazla yerine oturuyor New Orleans'ta ve şu da var, yani daha önce de bunu ifade etmiştim. Benim Zion Williamson'ın özellikle playoff'taki geçerliliğiyle ilgili ya da yani bir şeyleri tabii ki verirken bir şeyleri de götürebileceğine, o götürdüklerinin ne ölçüde olacağına dair çok fazla soru işaretim var, ama bu dönemde çok formda Zion Williamson.
İnanılmaz formda. Fiziksel olarak da çok iyi bu dönemde.
Evet, çok daha yani çok sezon başına göre zaten bununla ilgili haberler de var. Görüntü ve sahadaki verimi de bunu destekliyor.
Direkt rebound rakamları çok ilginç abi. Ocak'ta galiba 3.8, şu anda 8 rebound oluyor maç başında falan. Ve zaten sahada biraz izleyince görüyorsun. Acayip formda Zion Williamson. Bu tabii pek çok şeyi değiştiriyor. Yani biz de zamanında işte Clippers için konuşacak. Kawhi'nin formu sayesinde birçok şey değişebiliyordu. Hani bütün diğer faktörlerin belli bir temeli oluşturduğu ve yani herkesin rolünü oynadığı yerde fark yaratan bunlar oluyor zaten. Ama New Orleans'la ilgili şöyle bir şey var abi. New Orleans tüm NBA'de hani et mi balık mı anlayamadım diyeceğin en önemli takımlardan biri. Bunun en temel sebebi çok geniş, her biri değerli ama her biri çok ciddi zaaflar ve çok ciddi yani çok ciddi eksiler ve çok ciddi artılar getiren oyunculardan kurulu. Komple oyuncusu çok az New Orleans'ın ve çok geniş de olduğu için bunları yani kadro jonglörlüğü yaparak bir arada kullanmak korkunç bir maharet istediği gibi Lee Green bu mahareti sergilese bile maçtan maça, çeyrekten çeyreğe bu oyuncuların iniş çıkışlarını dengelemek de hiç kolay olmuyor. Hı. Artı iki tane çok temel yapısal sorunu var bu takımın. Çok ciddi bir şut problemi var. Spacing problemi ki 2024 basketbol bunun önemini. Ya bir kere Valanciunas ve Zion Williamson oynuyorsun abi. Yani hangi spacing yani? Hı hı. İkincisi doğru düzgün bir oyun kurucusu yok. Top yönlendiricisi yok. Baba şut atamıyorsun, top yönlendiricin yok. Zion gibi tüm NBA'de Ben Simmons hariç ki Ben Simmons da artık devre dışı bırakırsak etrafına doğru kadroyu kullanmanın en zor olduğu oyuncu. Yani özellikleri itibariyle çok ciddi fark yarattığı alanlar var. Fakat diğer her şeyi onu tamamlayacak parçalardan kurman gerekiyor. Çünkü boyalı alanda oynayan ama çember savunamayan, yani 5 numara oynatamadığın bir oyuncudan bahsediyoruz. Su olmayan bir oyuncudan ama potaya gittiği zaman da yakıp yıkan bir oyuncudan. Bu gerçekten etrafına yani onu tamamlayacak oyuncu kurmayı çok zor. İşte yani acayip bir puzzle bu. Bir diğer taraftan Brandon Ingram da çok zor bir oyuncu. Hı hı. Çünkü yani topla çok oynamayı seviyor. Pas yetiğini geliştirir ama oyun yönlendirme özelliği hemen hemen çok. Pas verebiliyor. Pasör olmak oyun yönlendirmek değildir çünkü.
Pasörlüğünü çok geliştirdi bu arada.
Çok gelişti.
Çok gelişti. Yani gerçekten şimdi Brandon Ingram'ı böyle klip klip izlediğinizde ya bu ligin hani top 3 şeyinden, pasöründen biri mi bile diyebilirsiniz seçilmiş şeylerle. Ama dediğin gibi oyun yönlendiricilik farklı bir şey. Pasörlükle aynen doğru orantılı değil tamamen.
Doğru pası veriyor ama doğru oyunu kurgulayamıyor. Yani işte pick and roll'u doğru açıdan çıkamıyor falan.
Ya da bunu sürekli yapamıyor evet. Yani.
Ve hep 3 sayının bir adım içinde oynamayı tercih ediyor. Bir taraftan daha da daraltanı. Ya onlarca şey işte Herb Jones'un hani olağanüstü bir çizgi savunmacı olduğu ki bu sezon olağan çok da iyi şut atıyor. Bu onu çok daha değerli kılıyor ama onun yanına o hiç topu yere vuramıyor falan. CJ McCollum'u işte şey yapmaya çalışıyorsun hani oyun kuracağım. Fakat burada bu son dönemdeki değişimde çok önemli bir yapısal çözüm üretme var. Birincisi tabii ki Zion'ın formda olması sen de söyledin en önemli şey. Artı takımın en önemli eksikleri neler? Top yönlendirme ve şut değil mi? Abi Zion'ı tekrar point Zion gibi kullanmaya başladılar oyunun önemli bir yerinde. Bu iki sene önce düzenli kullandıkları şekilde değil. Ama top yönlendiricilerden biri oldu Zion. Belli oyunlar tamamen Zion'dan başlıyor ve Zion'ın ilk aksiyonundan başlıyor. Bu da CJ McCollum'un veya Brandon Ingram'un veya işte oyundayken Dyson Daniels'ın kim topu yönlendiriyorsa onun çok karşılayamadığı rolü biraz daha paylaştırarak herkesten biraz bir şeyler almaya yöneldi. Bu işi ki Point Zion'ın verimli olduğundan da çok etkili olabildiğini de biliyoruz. Belli rakiplere, belli oyunlara karşı. Bu bir. İkincisi, abi özellikle CJ McCollum'un, Herb Jones'un ve sezon başında sakat olan Trey Murphy'nin de kadroya girmesiyle Herb Jones ve CJ McCollum 3 sayı volümlerini çok arttırdılar. Hı hı. Yani bu takımın spacing sorunu var. Şut atabilen tek oyuncusu doğru düzgün hani volümlü şut atabilen, üçlük atabilen daha doğrusu tek oyuncusu Trey Murphy gibi gözükürken CJ McCollum ve Herb Jones oraya eklendi. Herb Jones belki çok volümlü atmıyor ama atıyor ve yüzdeli atıyor. Evet. CJ McCollum kariyerinde hiç olmadığı kadar volümlü atıyor. Trey Murphy orada. Brandon Ingram hala çok atmak istemiyor ama belli bir anda tehdit. Tamam Zion ve Valanciunas alan paylaşımını zorlaştırıyor ama zaten Zion Valanciunas çok az bir süre oynatıyorsun. Yani 25 dakika falan anca oynuyor zaten. Tabii. Ya sezonu maçın yarısında oynuyor. Bu da İdeal olmasa da spacing konusunda takımın biraz elini rahatlatmış durumda. Yani takımın ana çarptığı duvarların iki tanesini biraz şey yaptın, yıprattın, biraz kısalttın ya da birazını geçtin diyebilirim o bölgenin. Zion da bu kadar formda olunca çok acayip bir yani. Zaten geniş bir kadron var. Normal sezon için ideal bu. Yani maçtan maça sürekli iyi kadrolarla, çeyrekten çeyreğe hep sahada iyi kadrolarla kalabiliyorsun. Bu onları yukarı attı ama ben New Orleans'la ilgili endişelerim hiçbir zaman bitmeyecek. Kazanma kültürü olmayan bir kulüp burası. Hı hı. Takım kültürü çok oturmamış bir takım. Yani böyle lider karakterli oyuncusu da yok zaten. Yani takımın bir numaralı oyuncusu Zion olunca ne alırsın abi sen yani anlatabiliyor muyum? O yüzden de abi baba 5 maç kazanıyorlar. Solda 6. maçta 25 sayı fark yiyebiliyorlar ya. Sezon içi turnuvası yarı finalinde paramparça oldular mesela. Evet. Abi 2 senedir şeyde play-in'de 30 yiyorlar abi. Şimdi bunlar çok önemli göstergelerdir. Bu takımın kapasitesi var evet. Fakat abi kırıldığı zaman da paramparça oluyor. Böyle de bu kadar dirençsiz olunmaz yani. Bu kadar istikrarsız olunmaz yani.
Gerçi şu anki takım işte sağlıklı olmasının da verdiği şeyle birlikte iki sene önceki o Phoenix'e playoff ilk turunda kök söktüren takıma daha yakın. Ama hani ne olacağını göreceğiz. Gerçekten benim daha evvel de ifade ettiğim gibi playoff'ta en merak ettiğim takım olabilir. İlk tur bazlı olarak konuşuyorum. Hem Willie Green çok ciddi bir testten geçecek. Hem oyuncular ve New Orleans'la ilgili biraz daha fikir sahibi, biraz daha net fikir sahibi olabileceğiz belki. Şimdi doğuya geçelim. Orada da Cleveland ve New York paket olarak konuşacağız. Yani biraz Boston'ın ve Milwaukee'nin hem sıralamada arkasından gelen hem de böyle bunları playoff'ta ne ölçüde tehdit edebilir sorusunu beraberinde getiren, sorduran iki takım Cleveland ve New York Knicks.
Buraya da gelmişken tabii Philadelphia'yı da aslında biraz ayırmak lazım. Şimdi NBA'nin sakatlığı nedeniyle play-in'e kadar düştüler. Ama doğrusuyla, iyisiyle, kötüsüyle Philadelphia, Milwaukee ve Boston biraz ayrılıyor. Hı-hı. Büyük yıldızlarının büyüklüğü, işte hedefleri ve hani ideal kadrolar oldukları zaman çıktıkları seviye anlamıyla. Fakat bunları tehdit edebilen ve ciddi anlamda, hatta pek çok açıdan Boston'a ayrı bir yere koysak da, hani Milwaukee ve Philadelphia'dan, Philadelphia dediğim gibi kendi sorunlarını yaşasa da, onların aksine, yani daha doğrusu ikincilik mücadelesi aslında biraz Cleveland'la New York arasında geçiyor gibi. Milwaukee de orada olsa da. Ve Cleveland ve New York bu tepedeki hiyerarşiyi, ki belki de o hiyerarşi belki de Boston olarak tek kalmış da olabilir, ne kadar tehdit edebilir? Ne kadar gerçekçi bunlar? Ve bu iki takım birbirinden çok ayrı aslında. Biraz Cleveland yıldızlara sahip gibi, New York pek öyle değil gibi. Yani şimdi Brunson gerçekten All NBA olacak büyük ihtimalle. Ama hani sezon başı profiline bakarsan pek öyle yıldızlarda kurulu bir takım gibi değil. İkisi birbirinden çok farklı profiller. Ha, bunlar ne kadar ciddi bir şekilde doğuda aktör olabilecekler? Bu çıkış, bu hedefler, bu potansiyel nereye varır gibi konuşuyoruz.
Şimdi Cleveland Cavaliers'la başlarsak, sinir bozucu şekilde bir sakatlık problemi ve buna bağlı gelişen kadro istikrarsızlığı mevcut. Yani habire biri sakatlanıyor.
Sezon başından beri.
Sezon başından beri ve bunlar yani böyle detay oyuncular da olmadığı için, işte Evan Mobley'ler, Darius Garland'lar, Donovan Mitchell'lar falan sakatlandığı için.
Sen unuttun, ona... unuttun sezona Jared Allen sakat girmişti, uzun süre oynamadı. Sonra sezonu geçer.
Doğru, doğru, sezonda da o sakat girdi. Struss'un falan sakatlıkları oldu. Yani bu kadronun çekirdeğini biz birlikte çok fazla göremedik. Çok az izleyebildik. Yani tam bir araya geldiler dedik, hem Mobley sakatlandı hem Mitchell sakatlandı, Mitchell'ın burnu kırıldı bilmem ne, yani 50 tane farklı sakatlık ortaya çıktı. Struss'un zaten sakatlığı var. Bu noktadan sonra da herhalde playoff'a kadar da bu takımı hakikaten böyle tartabilecek kadar izleyemeyeceğiz. Tam kadro olarak bahsediyorum.
Ve zaten esas problem de tam kadro oldukları zaman, yani takımın esas ana ekseninde olan 4 oyuncunun birbirinin hayatını kolaylaştırmaktan öte birbirinin hayatını zorlaştırdığını biliyoruz. Yani Jared Allen ve Mobley'den ikisinden biri sahadayken daha etkili oluyor. Mitchell'la Garland'dan biri sağ, ikisi değil, biri sahadayken daha etkili oluyor. Ha, hep söylüyorum ben, bu oyuncuların hepsi sahada olduğu zaman toplam kalite artışından dolayı daha iyi hale geliyorsun. Hı. Ama tek başlarına bir arada olduklarından daha iyiler bu oyuncular. Bu biraz şeye benziyor, bu ünlü Miami kadrosuna. Yani Wade ile LeBron birbirinin işini kolaylaştırmıyordu. Bu kadar basit. Yani birbirinin ayağına basıyordu yani. Burada da öyle bir durum var. Fakat bunu cilalayacak, bunu en azından eldeki imkanlarla, bu oyuncuların özellikleri mümkün olduğunca optimize edebilecek zamanı hiç bulamıyorlar. Çünkü bir arada oynayamıyor bu oyuncular. Hı-hı. Bir arada oynasalar evet, hiçbir zaman belki çok ideal bir partnerlik olmayacak Mobley ile Allen arasındaki. Ama alışkanlıklarla, işte yani birinin pozisyonunu yer değiştirdiği zaman diğerinin nereye gideceğini artık içgüdüsel bir şekilde refleks olarak yapmasıyla falan, detayda biraz ilerleme kaydedeceksin ki buna belki de en çok ihtiyaç duyan takım bu. Yani her takım buradaki işte detay, birbiriyle olan telepatik ilişki diyorlar ya, aslında o refleks oluyor abi bazı şeyler. Yani Klay Thompson sağ çaprazdan sol dibe doğru koştuğu zaman Stephen Curry artık içgüdüsel olarak ne tarafa gideceğini biliyor. Tamam, o en sofistike örneklerinden biri olabilir ama her takım için geçerli bu. İkili oyunlar, topun sağda olduğu zaman zayıf taraftan nereye gideceğin. Abi bunu her takımın ihtiyacı vardır, bunu otomatikleştirmeye, tekrar ettikçe otomatikleştirmeye. Abi en çok ihtiyacı olan takım Klay. En aşırı ihtiyacı olan takım diyorum. Yani hiç sağlayamadılar.
Sen bunu yapamadığın zaman o yarım saniyeleri kaybediyorsun belki. Aynen. Yani aynen, bir bile değil. Ama o yarım saniye işte farkı belirliyor. Playoff'ta ve, o seni tıkanan takım haline getiren yarım saniye oluyor belki de.
Ve abi işler sertleştiği zaman çok kötü sinen bir takım Cleveland. Şu ana kadar ki. Ha, o konuda da takımlar kendini geliştirir. Ama başta benim bu konuda beni en çok hayal kırıklığına uğratan oyuncu olmuş oluyor. Çünkü hiç öyle bir şey beklemiyordum. Başta Jared Allen olmak üzere. İşler zora girdiği anda inanılmaz geri adım atıyorlar. İnanılmaz sinen, pısırık ötesi bir takım bu abi. Geçen sene New York serisinde gördük. Sadece şimdi o New York serisi olabilir. Bir seri de bir daha. Abi bu senedeki her sert maçta pıstılar abi. Hı hı. Bir Boston'a karşı acayip böyle bir celalleniyorlar. Boston maçlarını çok iyi oynuyorlar. Ama mesela değil, Boston zaten rakibi böyle kabadayılıkla yenen bir takım olmadığı için. Kendilerine kabadayılıkla her takıma karşı pısıyorlar abi. Böyle bir şey olamaz ya. Ve bu... Abi bununla playoff'ta bir çok uzağa gidemezsin yani, onu söyleyeyim. Ve bu tabii ki teknik sorunlar bu işin temelinde ve çok önemli. Ama bu takımın bu psikolojisiyle hiçbir yere gitmesi de mümkün değil. Onu da söyleyeyim. Buradan New York atlayacakmış çünkü New York'ta tam tersi bunun. Pardon.
Aynen öyle. Ve New York benim normal sezonda izlemeyi en sevdiğim takım olabilir. Yani çünkü zaman zaman şikayetçi olduğumuz işte takımların gösterdikleri yoğunluktaki o fazla dalgalanma falan New York'ta çok daha az. New York'un başka problemleri var. Mesela bu dönemde de yine bir form yakaladılar. Elde avuçta kalanla şimdi Randall sakat. Mitchell Robinson sakat. OG Anunoby dönmüştü. Dirsek yine problem çıkarıyor. Bir dönem daha oynamayacak. Thibodeau'nun da zaten herkes sağlıklıyken bile dar rotasyon kullanmaya ne kadar hazır olduğunu biliyoruz. İyice kafayı buna vermiş durumda.
Maalesef Taj Gibson'ı da kaptırdılar.
13. Ona çok üzülmüştür Tom Thibodeau. Ama abi yani o yoğunluktan, sertlikten falan hiç ödün vermiyorlar, geri adım atmıyorlar. Ve bu playoff'ta çok öne atabiliyor. Ha daha önce mesela senin de çok ifade ettiğin gibi normal sezonu böyle oynayan bir takımın playoff vakti geldiğinde kaç basamak kendini yukarı atabileceği konusunda evet şüpheler taşıyabilirsiniz. Yani çünkü zaten neredeyse playoff gibi oynuyor buraya kadar. Orada da işte bu mevcut Knicks kadrosunun sakatların ne kadar dönebileceği ve eldeki bir iki oyuncunun da ne kadar daha fazla dahil edebileceğiyle tavanını yukarı ne kadar çekebileceği önemli olacak. Şimdi Randall konusu çok maalesef ikircikli bir konu. Geldiği nokta o. Çünkü
ben bu aşamada onun bu sezon dönmeyeceğine inanıyorum artık.
Ben bilemiyorum ama yani şöyle orada yine kısa bir hatırlatma yapalım. Randall'ın sakatlığından kısa bir süre sonra şu haber gelmişti. Hah tamam ameliyat olması gerekmiyor Randall'ın. Dolayısıyla dönecek. Rehabilitasyonla omzu iyileştirip biraz şey hale getirip en azından bu sezonun döndükten sonra kalan bölümünü playoff'a oynayabilecek hale gelerek dönecek dendi Randall için. Bu bir kesinlik olarak ifade edilmese de yani gelen haber buydu. Fakat Randall'la ilgili son dönemde yani bir gelişme olmaması, Randall'ın o rehabilitasyonda daha iyiye gitmemesi o ciddi bir problem yaratıyor. Mitchell Robinson bir taraftan da şimdi Anunoby'nin tekrar eden, yükselen dirsek problemi. Bunlar ciddi sıkıntılar. Eğer Randall bir şekilde belli bir kapasitede dönebilirse, Anunoby sağlığına kavuşursa zaten bunlar Knicks'i ileri atacaktır. Bir de Bogdanovic'e özellikle denkleme dahil edebilecekler mi? Yani şu anda çünkü ucundan böyle kafayı uzatmış durumda Bogdanovic. Biz Detroit'ten gelirken Bogdanovic bunu beklemiyorduk. Yani ben en azından mesela Randall'ın yokluğunda çok daha fazla onun 4 numaradan da süre alabileceğini düşünüyorum ama çok Thibodeau'nun bakışı o şekilde değil, başka tip bir şeyle oynamak istiyor. Belki daha kısa ama daha onun önceliklerine karşılık veren oyuncularla oynamayı tercih ediyor. Ama Bogdanovic'i de devreye sokamadılar şu ana kadar. Yani çok böyle ufak katkılar verebiliyor. Şu ana kadar şu özellikle son dönemde yine iyi gidiyor Knicks. Ama playoff için bu kadroya baktığımda nasıl ilk turu bile geçebilecekler diye soruyorsun.
Bogdanovic'e çok yoğun geldi burası abi. Bogdanovic iyi niyetli ve şey bir oyuncudur. Yaşı ilerlemiş olmasına rağmen ben oyuna katkı yani oyunundan kopacağını çok düşünmüyordum. Aynı belki yoğunluğu ve sertliği gösteremese de ama hiç ayak uyduramadı abi New York'a. Belki
ama işte onun için yeterli çaba sarf edildi.
Evet. Mi? Biraz daha zaman geçsin görülür ki onun hani fizikli olması ve şut atabilmesi zaten onun her zaman geçerli akçakılıyor. Ama abi New York kadar yoğun oynayan takım yok zaten. Sen de söyledin. Abi bu 90'lar basketbolu, 90'lar New York'unun modern versiyonu gibiler. Sürekli çarpışan, kavga eden, itiş kakışı seven ki hani artık modern basketbolda çok az itiş kakış oluyor ama sürekli bir rakibin üstüne giden bir kabadayı halleri var. Abi Josh Hart 45 dakika ortalamayla oynuyor son 10 maçta. Bugün modern basketbolda 35 dakika oynamıyor kimse. 43-44 dakika oynuyor. Son maçı 48 dakika oynadı zaten.
Ve yani 43-44 dakika tekmeye değilse de rebound'a kafa sokuyor sürekli Josh Hart
ve
zaten.
Ve Josh Hart bu takımı en iyi temsil eden oyuncudur abi.
Tabii.
Yani olağanüstü mücadeleci, asla oynan düşünmüyor. Reboundçu ama şut, skor problemi olan falan çalışkan öğrenci, sert ve fiziğinden çok daha büyük oynayan bir oyuncudur. Şey de böyle, Hartenstein falan hepsi böyle. Fakat abi ben bunu daha önce de söyledim. Ben bu kadar 2024 basketbolunda yani roller ve donanım, oyuncuların donanımı bu kadar gelişmişken, bu kadar farklı şeyler yapan oyuncu varken ben bu kadar dar tanımlı bir takım daha görmedim. Yani hemen hemen bütün oyuncuları çok dar bir yetenek setine sahip. Bunlarda çok keskin olanlar var. Mesela Hartenstein'ın hani çok değerli işler yaptığını söylüyor. Anunobi hadi biraz daha çok geniş tanımlı ama hemen hemen Josh Hart falan çok dar şey. Yani birkaç şey, basketbol sahasında işte görev tanımları var değil mi? İşte 20 tane yapman gereken şey var. Bir takımın 50 tane yapması gerekiyor. İşte 20 tanesini bu, işte 30 tanesini bu yapıyor. İşte, abi bunlar 5-6 tanesini yapıyorlar hep ama bunları iyi yapıyorlar. Ne yaptıklarını biliyorlar. Bunlar birbirini tamamlayabiliyor. Yüksek çabayla da yaptığın zaman o salon atmosferiyle falan buradan bir yere oluyor. Ama abi bunları önlem almak da çok kolay oluyor o zaman da. Yani playoff'ta esas problemleri bu olacak. Burada kritik nokta ama hani bu kadar sakatlık var şey var falan takım nasıl hala iyi gidiyor? Bir, hiç kimse onların yoğunluğuna, sertliğine, kabadayılığına ulaşamıyor. Bir. İkincisi, abi Jalen Brunson ne oldu öyle yani? Hakikaten ne oldu yani? Tamam ben eskiden severdim ederdim de çok tek taraflı bir oyuncudur o. Küçüktür bir kere doğal olarak. Böyle oyuncular özellikle de sınırlı hücum gücü olan takımlarda savunma konsantre olduğu zaman operasyon yapması çok zor oyunculardı. Bunun tek istisnası Stephen Curry'dir yani. O fizikteki bir oyuncunun savunma üzerine konsantre olduğu zaman çok etkili olması çok zor oluyor. İkinci sıkıma falan geldi. Brunson bambaşka bir şey yani. Brunson'ın dar alanda kendine mesafe açıp skor üretebilme yeteneği falan eşsiz ötesi. Bu penetre edip bir adım geriye çıkarak attığı işte 4-5 metre attığı geriye çekilerek atışlar olsun. Şey çok önemli tabii. Kariyerinde hiç olmadığı kadar çok yüksek volümde üçlük atıyor. %50 atıyor aynı zamanda. Yani korkunç bir üçlükçüye dönüştü. Hiçbir zaman öyle bir oyuncu değildi çünkü. Korkunç bir üçlükçüye dönüştü aynı zamanda. Ki bu şart ana skorer olabilmek için. Ama abi yani Brunson'un değerine hiçbir şey demiyor. Ama düzenli bir şekilde 30 üstü atacak bir oyuncu olacağını ben hiç ihtimal vermiyordum.
Tüm NBA'de şu anda aktif oyuncular içerisinde pivot ayağı fundamental'ı en kuvvetli oyuncu olabilir Brunson. Olabilir. Uzunlar dahil olmak olabilir. Üzere. Ya onun üzerinden sağladığı şey üretim. İnanılmaz boyutta bir kısa oyuncu olarak.
Ve tabii ki yani çok yüksek volümlü üçlük atmaya başlaması şarttı. Onu da yapmaya başladı. Fakat bu kadar özellikle Randall'ın olmadığı bir senaryoda bu kadar sınırlı bir hücum takımını. Çünkü bakıyorsun abi Josh Hart, DiVincenzo son dönemde biraz daha iyi oynuyor. Yani onun hakkını teslim edelim ama. Abi Miles McBride, Isaiah Hartenstein, Josh Hart, Donte DiVincenzo işte Bogdanovic falan da formda değilken. Abi bu oyuncular arasında... yani çift tane skor üretmesine şaşırmayacağın tek oyuncu da Donte DiVincenzo valla.
Evet.
Hepsi 7-8 sayı atacak oyuncular yani normal şartlarda. Ve sen bu takımı sürüklüyorsun, düzenli 30 üstü atıyorsun, 40'lara çıkıyorsun. Ve savunma sana konsantre oluyor. Abi çok büyük iş, hakikaten çok büyük iş yani.
Kesin öyle ama işte mesela biraz daha playoff için artık şekillendirmede başlaması belki yani ona çaba göstermesi gerekiyor. Thibodeau bence mevcut dahilinde çok iyi koçluk yapıyor şu an.
Bence de aynı.
Ama mesela ama yine aynı şekilde Bogdanovic'i bir şekilde ittirmeli bu takımı.
Abi bu kadro bu oyuncularda tam Thibodeau'nun ideal evet. Şeyi. O yüzden hani çok da iyi iş yapıyor. Thibodeau başka şeyleri yönetmekte o kadar zorlanabiliyor. Pardon.
Evet abi daha önce de bunun örneğini verdik. Yani bu işte Thibodeau'nun 10 yıl sonraki, 10 yıl da değil 15 yıl sonraki Chicago takımı gibi. Ona benziyor.
15 yıl önceki.
15 şey yani o Chicago takımının 15 yıl sonraki bu döneme uyarlanmış hali gibi.
Doğru.
Ve tabii ki yani değişen basketbolla birlikte belli pozisyonlar da değişti. Belli şeyler de aynı muadil oyuncular birebir yok belki ama ona en yakın şey. Tamam ama işte buraya sen bir şekilde Bojan Bogdanović'i falan dahil edebilmelisin yani. Onu zorlamalısın gerekirse. Normal sezonda bazı şeyleri kaybetme pahasına bunu yapabilmelisin. Yapacak mı göreceğiz. Peki bugünlük bu kadar diyelim. Bugün biraz daha farklı konuları konuştuk özellikle başlangıç noktasında. Otoshops'un sunduğu podcast'te haftaya tekrar görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Otoshops podcast'i sundu.